Ayrım 11.
Elleri okunmuş ekmekleri gösterirken birbirine bir zaman dolandı. En nihayet kadın aklı tamamen karıştığı bir sırada aynacı kadının dediklerini anladığını sandı. Dualar, minnetler mırıldana mırıldana kapıya doğru ilerlerken borcu olan 2,5 lirayı karşısındakinin eline sıkıştırdı. Ne de olsa çardağına döndüğü zaman yüreği rahattı. Karı koca o günden sonra ne kadar kolladılar, ne kadar gözettilerse de kızlarının Cemal'le hala mektuplaşıp mektuplaşmadığına dair bir ipucu elde edemediler. Mektupların daha önce de hangi elle Zeliş'e ulaştığını, cevaplarının hangi elle Cemal'e gönderildiğini öğrenip anlayamadılar. Kuş yuvasındaki yumurtayı ellemeye gelmez. Kuluçkaya yatacak kuş, yabancının yumurtalarına el sürdüğünü hemen anlar. Zeliş'in de mektuplarını birisinin karıştırdığını anlaması güç olmadı. Cemal'le mektuplaşmasının arasını kesmedi tabiatıyla ama mektuplarının yerini değiştirdi. Bir zaman koynunda taşıdı. Daha sonra çardağın az ötesinde bir zeytin ağacının kavuğuna gizledi. Babasının uyuduğu ya da Urla'ya indiği, anasının çardağın dışında boğaz derdiyle uğraştığı sıralarda, kardeşinin gözcülüğüyle hep koynunda taşıdığı kalemini, küçük defterini çıkarıp mektuplarını gecikmesiz cevaplandırdı. Anası birkaç defa Zeliş'in bohçasını karıştırdı. Yeni bir şey bulamadı. Kızının tavrını, gidişini, kollaması da boş çıktı. Sonunda kocasıyla kendilerini inandırmak istedikleri şeye inanmaları güç olmadı. Kızları Cemal'den soğumuştu. Recep'in Ali Onbaşı'yı görmezlikten geldiği o akşamdan sonra iki aile arasında komşuluk bağlantıları kesildi. İki tarafında ayrıca yüz yüze gelip anlaşmaya ihtiyaç duymayacak kadar öbürünün kendisi hakkında düşündüklerinden, dediklerinden haberi vardı. Recep'lere göre komşuları kızlarını zorla kaçırmayı tasarladıkları için kötü insanlardı. Kadıovacıklılara göre ise oğullarını hor gördükleri, fakirliklerini dillerine doladıkları için Recep'ler kötü insanlardı. Zeliş'in anası Fettah'ın ya da tenekeci Halil'in karısına "Benim kızım onlara mı kaldı?" diyecek oluyordu. Dinleyeni "Haklısın kardeş, ne desen haklısın" diyordu dinlerken. Sonra üzerine düşen komşuluk ödevini yerine getiriyor, daha iyi anlaşılmış olmasına yardım etmiş olmak için de bu cümleyi ufak bir değişiklikle Cemal'in anasına ulaştırıyordu. "Benim kızım o baldırı çıplaklara mı kaldı?" Cemal'in anası susacak değildi ya, o kendi çıplaklıklarını görsün önce de sonra konu komşuya söz etsin. "Benim oğlum ne kör ne topal, ne kel ne uyuz. Aslan gibi erkek. Kimin kızını istesem onu alırım." Ona da haklısın diyordu dinleyeni. Sonra gene komşuluk ödevini yerine getiriyor. Tabii bu sözleri kelimesi kelimesine ulaştırmaktansa kendi çıkardığı anlamına göre ulaştırmayı daha faydalı görüyordu. Onlar kıçlarındaki yamalı donlara, çadırlarında döşeli bir çul olmadığına bakmadan Zeliş'in anası köpürüyordu. "Bak utanmazlara, bak edepsizlere. Komşu dedik de hatırlarını saydık. Bu kadar itibar ettik. Biz Kavala'dayken ayıptır söylemesi, babamın konak gibi bir evi vardı. Tarlamız, çiftimiz, sağmallarımız değil, sadece bizi bir tabur askeri yollasam beslerdi. Muhacirlik büktü bizim belimizi. Muhacir düştük de belimizi doğrultamadık. Çektiğimiz yetmemiş gibi bu kadar yıl bir elin hakareti eksikti." Cemal'in anası kıpkırmızı kesiliyordu. "Gidi reziller, gidi görgüsüzler. Eskileri anmakla olsa çağırayım, bizimkileri mezarlıktan da anlatsınlar. Onlar muhacir de biz neyiz? Bizi o kıtlık yılları perişan etti. 4 yıl art arda boşluk aldık. İcrada nemiz var, nemiz yok sattılar. Bizim çavuşun aklı, ben kendi memleketimde kendi akranıma ırgatlık edemem. Bugüne kadar hep kendi malımda çalıştım. Elim kumandasına giremem dedi. Yurdumuzu bıraktık da buralara düştük. İnsanın görgüsü halinden anlaşılır. Geçmişinden kime ne? Onların bizden fazlası 10 dönüm tarla mı? Bugün varsa yarın yok. 3 kuruşluk mala güvenmesinler." Böyle böyle aradaki dargınlık o günden daha gergin bir hal alıyordu. Arada bir tenekeci Halil'in karısı ile Fettah'ın karısının yalnız karşılaştıkları oluyordu. Duydun mu kız Cemal'i? Dün gece gene türkü çağırırdı. Ah, duydum da yüreğim parçalandı. Ya benim gene içime kan oturdu. Gördün mü Zeliş'in halini? Süzülmüş, bitmiş. Sanırsın ne yemiş ne içmiş. İki kadın ah ah diye göğüs geçirerek aralarında o güne kadar geçen olayların kısa bir özetini çıkarıyorlardı. Ağızlarına bakılırsa ikisi de sevdalılardan yanaydı. Zaman geliyor, sözü birbirinin ağzından almak için yarışıyorlardı. Ben dedim anasına, ben söyledim bizimkine, kandırsın babasını. Kıysınlar nikahını, olsun bitsin. Madem Cenab-ı Hak ikisini birbirine yazmış, tekrar göğüs geçiriyorlardı. Pek güzel söylersin ama ah ah, senin yüreğin gene benden temiz, ah ah. Kör olsun o anası, kör olsun o babası, gözleri çıksın inşallah. Hayır görmesinler. Sonra yanık kederle ayrılıyorlar, yürekleri rahat etmiyor, biri öbürünün ardından Zeliş'in anasının gönlünü etmeye gidiyorlardı. Bakma be komşum, sen onun bunun lafına, madem kızının gönlü var, bırak ev açsınlar. Zeliş'in anası alıyordu baştan. Kim demiş benim kızımın gönlü var? Ne zaman anladım ki büyülemişler kızcağızımı, hemen koştum aynacı kadına, bozdurdum büyülerini. Belki büyü tuttu da bir acemilik etti kızcağızım. Ama gözü açıldı, gördü onların görgüsüzlüklerini hamdolsun. Hadi bana bu kadar zamandır ettikleri hakaretleri unutayım. Gönlünüzü yerine getireyim. Fakir demeyeyim, köylü demeyeyim, vereyim kızımı. Oğlan yarın öbür gün asker. Kiminle kalsın kızım arkada? O cadı kaynanaya mı otursun hizmet etsin? Sözün burasında kadın günlerdir devam eden dedikoduları hatırlatmaya başlıyor, gittikçe öfkesine kaptırıyordu kendini. Az mı hakaret ettiler bize? Hepsini duydunuz. Az mı bizi çekiştirdiler? Ne çıplaklığımız kaldı ne rezilliğimiz. Bunları unutayım da kalkıp elin dağlılarına akraba mı olayım? Bu kadar açık deliller karşısında daha bir saat önce sevdalıları savunan dinleyeni hatasını anlıyor, haklısın diyordu gene kadına. Bu kanı değişikliğiyle de Cemal'in anasını görmesi, Zeliş'i kaçırmaktan vazgeçmelerini söylemesi gerektiğini düşünüyor, yola çıkıyordu. Kadıovacıklıların çardağına yaklaştıkça sözlerini Cemal'in anasının yüzüne söyleyebileceği biçime sokuyordu. Bu kayalıların aklı fikri malda mülkte, kızlarını verecekleri kimsenin ne anası olsun isterler ne kardeşi. Kız mı yok Cemal'e? Hayırlısıyla bitirsin askerliğini, kimi gözün tutarsa gidelim birlikte isteyelim. Benim oğlum ne beni kırar ne babasını ne de kardeşlerinden vazgeçer. Bizi bırakıp o kavala çingenelerine ana demez benim oğlum. A kızım, ben onları bunun gibi, kucağında çocuğu sert bir hareketle hoplatıyordu. Taşıya taşıya kollarımı çürüttüm. Birden bu yaşa gelmedi ya, bu kadar hakaretten sonra kalksın o şırfıntıyla evlensin, dünyada sütümü helal etmem. Ağustos, Eylül bu patırtılarla geçti. Cemal de, Zeliş de çoğu kulaklarına çalınan bu sözleri duymamış gibi davrandılar. Mektuplarında analarının babalarının yatışacakları zamanı beklemeyi kararlaştırdılar. İki ay her gün her saat bir fırsat bulup da birbirlerini yakından görebilecekleri umuduyla yaşadılar, göremediler. Recep'lerin 3 günlük yardım borcunun bir daha sözü edilmedi. Recep borcunu tütün satımında para olarak ödeyeceğini komşularına söyledi. Komşuları da bu sözü Ali Onbaşı'ya ulaştırdılar. Zeliş bu süre içinde Yaşar'la da karşılaşmadı. Anası kuyuya ya kendi gidiyor ya Rebiş'i gönderiyordu. Bir sabah Rebiş kuyunun başında karşısında Yaşar'ı gördü. Daha önce gelmiş tesisini doldurmuş, sonra da kendisinin yaklaştığını görünce kuyunun başında beklemişti. Rebiş yaklaşınca sordu. ''Kız, ablan nerelerde?'' Rebiş cevap vermedi. ''Anan ablanı çardaktan salıvermiyor mu?'' ''Sana ne?'' ''Ne diye salıvermiyor? Cemal'le kaçarlar diye mi korkusu var?'' Rebiş yerden bir taş kaptı. ''Bunu indirirsem kafana görürsün gününü, terbiyesiz.'' Yaşar kaba kaba güldü. ''Şuna da bak, boyuna bakmadan at bakalım.'' Rebiş'in kaşları çatıktı. ''Senden mi korkacağım pis maymun, şebek suratlı?'' ''Ağzını bozma kız, atarım tokadı sonra.'' ''Ne duruyorsun, atsana.'' İkisi de bağ kütüklerinin arasından Çardaklarından doğru su tenekeleriyle Cemal'in yaklaştığını gördüler. Yaşar başını iki yana salladı, testisini kavradı. "Defol şeytan, git başımdan, beni günaha sokma." yürüdü. Rebiş taşı elinden yere bırakırken onun duyacağı kadar yüksek sesle söylendi. "Ödlek, kaçmasana." Yaşar'a özgü bir sezgiydi bu. Hangi sözü duyacağını, hangi sözü duymayacağını ayırmakta yanılmazdı. Çok iyi biliyordu ki bugünlerde Cemal kızgın bir hayvan gibi dolaşıyordu ortalarda. Sataşmaya gelmezdi. Uzaklaştı. Daha sonraları da Zeliş'in kendisine yüz vermeyeceğini anladığı ölçüde Bekir'e yanaştı. Ona akıl hocalığı etti. Bekir'le Kör Fehmi'nin buluşup görüşmeleri devam ediyordu. Zeliş 18'ini Şubat'ta tamamlayacaktı. Bu duruma göre şimdi kaçırılacak olursa babasının şikayetçi olması gerekirdi. Kör Fehmi Ağustos sonlarına doğru bir iki defa Recep'in tarlası etrafında dolaşırken görüldü. Bu dolaşmalar konu komşunun, Kadıovacıklıların, Zeliş'in gözünden kaçmadı. Zeliş çardaklarından hiç uzaklaşmaz oldu. Cemal de tarlalarından hemen hemen sabahtan akşama kadar Zeliş'e gözcülük ediyordu. Kör Fehmi'nin keşiflerinden çıkardığı sonuç olumsuzdu. Zeliş'i bu kadar konu komşu arasından kaçırmak, ilk hesaplarında da öne sürdüğü gibi imkansız görünüyordu. Recep gün günden daha çok sızlanan Bekir'e bir defasında "Ne istersin?" dedi. "Alayım da koynuna mı iteyim? Erkek gibi kaçıracaksan kaçır. Ben babasıyım, çeribaşısı değil. Kaçırabilirsen şikayet etmem, kıyarsın nikahı. Ama babasıyım. Gözümün önünde kaçırmaya kalkarsan alemi güldüremem kendime. Kızıma da küçük düşmem. Kızımdan yana çıkarım." Recep kızını Bekir'le evlendirmek istiyor ama kızı istemediğine göre ne yapması gerektiğini de bilemiyordu. Sözle kötekle olacak bir iş gibi görünmüyordu bu evlenme onun gözünde. Daha ileri gidemeyişinin bir sebebi de ölümünden sonra kızının kendisini lanetle anlaması korkusuydu. Kızı Bekir'in adını andırmıyordu çardakta. Hala Cemal'e tutkun muydu? Orası şüpheliydi. Fakat tutulacak en doğru hareket tarzı Zeliş'in kaçmasını önlemek için fazla üstüne varmamak. Cemal askere gidinceye kadar işi safsaklamak gibi görünüyordu ona. Olur da kızı kendiliğinden Cemal'in Bahar'a askere gideceğini hesaplar, askerden dönüşünü baba evinde beklemeyi uygun görürdü. Böyle olursa zamanla kızının aklını çelmek kolaylaşırdı. Bekir Kör Fehmi'ye bulmuş hamarat ameleyi kaçırmak istemez elinden. Daha bir iki yıl bedava çalıştırsın ister bilakis. Bugüne kadar tütünler kalksın derdi, bugün zeytinler ellensin der. Yarın bekle fidanları yetiştirelim diyecek belki de. Bilakis ne yapacaksak yapalım. Kör Fehmi en iyisi kızın gönlünü etmek düşüncesini öne sürdü. Ben de onu isterim ama nasıl? Bohçacı Sümbül'ü araya koyacak, Zeliş'i Bekir'e yapmasını isteyecekti. Bu konuyu derinleştirdiler. Aslında Zeliş'i zorla kaçıracak olsa da sonrasını ileride nasıl elinde tutabileceğini düşünmek Bekir'i sıkıyor, yoruyordu. Sümbül Zeliş'i kendisine yaparsa ne isterse ödemeye razıydı. Kör Fehmi'nin "Aman Fehmi abicim" diye ellerine sarıldı tekrar. Kör Fehmi'nin Sümbül'e güveni tamdı. Sümbül yaysın kızın önüne ipeklilerini, yaysın renk renk basmalarını, sonra da kız ağzı varırsa olmaz desin. Sonra Sümbül bilir kızın aklını nasıl alacağını. Ne deyip ne dil kullanacağını. Karı kız mı bunlar? Giyim kuşam bir de çene girdi mi işin içine gevşerler, çözerler uçkurlarını. Kör Fehmi Sümbül'ü buldu, anlaştı, Bekir'e getirdi. Sümbül Recep'in çardağına ipekli, yünlü ne bırakabilirse Bekir parasını ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Ayrıca da bu iş olursa Sümbül'ün istediği gibi gönlünü edecekti. Sümbül ayrılacakları sırada Bekir'in peşin uzattığı bir 5 lirayı kemerine yerleştirirken göğüs geçirdi. "Ah oğlum, yeter ki gençler mesut olsun, gençlerin yüzü gülsün. Benim gönlüme etsen de olur, etmesen de. Bugüne kadar kaç yuva açtım, kaç çifti birleştirdim de o kadar vah vah ederlerken işleri bittikten sonra biri dönüp değil yüzüme, arkamdan bile bakmadı. Henüz Eylül başlarıydı daha. Ertesi gün ikindi üstü anası Zeliş, kardeşi hasırı çardağın dışına sermişlerdi. Kadın çamaşır yamıyor, Rebiş önünde başı eğik duran Zeliş'in saçlarını tarıyordu. Bohçacı Sümbül'ün tarlalarının kenarındaki yoldan incire doğru ilerlediğini görüldü. Niyeti uğramadan geçmek gibi görünüyordu. Rebiş atıldı. Ana kız, bak Sümbül kadın geçer. Zeliş'le anası başlarını doğrulttular. Zeliş anasına döndü. Çağıralım da fal baktıralım. Anası seslendi. Buyursana Sümbül kadın, bizi çiğnemesene. Kalktılar, oflaya puflaya gelen Sümbül kadını karşıladılar. Sümbül kadın bohçasını başının üstünden indirip hasırın bir kenarına ilişti. Selamun aleyküm, nicesiniz? Keyifleriniz nasıl? Hep iyisiniz, afiyettesiniz inşallah. Kadın önünden yamadığı çamaşırları toplarken sakin mırıldandı. Çok şükür, hamdolsun, yok bir şikayetimiz. Zeliş'in maşallah koca kadın olmuş, daha kimseye söz kesmedin mi? Zeliş'le kardeşi mahcup boyun kıvırdılar. Kadın yamaları bohçaladı, kaldırdı. Bakalım kısmet. Hal hatır soruldu, kahve cezvesi ateşe sürüldü. Sıra Sümbül kadının bohçasının içindekileri görmeye geldi. Kızları kumaşları görmeye can atıyorlardı. Sümbül kadın onların sabırsızlıklarını yeteri kadar arttırdığını gördükten sonra bohçasını önüne çekti, açmaya davrandı. Ana, hiç zahmet etme Sümbül kadın dedi. Hiç bizim için yorma kendini. Nasıl olsa bugünlerde bir şey alamayız. Hele görün bir kere göreceğinizi beğenin, gerisini bana bırakın. İster alın ister almayın, ben gücenmem. Hiç olmazsa kızlar görsün, gönülleri olsun. Zeliş'le Rebiş oturdukları yerden kıçın kıçın sürünerek bohçaya doğru yaklaştılar. Görelim ana, bırak görelim. Sümbül kadın bohçasını açtı, telaşsız binbir dikkatle allılarını, morlularını, yünlülerini, ipeklilerini birer birer çıkarıp göstermeye başladı. Her çıkardığı kumaşı uzun uzun Zeliş'in gözü önünde tutuyor, omzundan aşağı döküyor, dilinin döndüğü kadar da övüyordu. Bir ayna olsa da görsen, yok mu bir aynanız? Yok zararı. Bak şöyle de kendin gör. Kalk azıcık ayağa, kalk da boyunda gör. Sultanlara döndün maşallah. Allah bir güzellik vermiş ki vermiş. Ama lazım ki kendin de bu güzelliğinin kıymetini bilesin. Senin gibi kız bey konaklarında yok. Ya gene bununla huri gibi olsun, tututu. Nazar değmesin, şeytanların çatlasın. Bununla gene kimse görmesin seni. Kaparlar, ekmek çarpsın ki kaparlar. Zeliş beğene beğene kırmızı mavi çiçekli bir basmayı beğendi. Elleri uzun zaman okşar gibi basmanın üstünde gitti geldi, gözleri anasının gözlerini buldu, cevap bekledi. Neyle alalım be kızım? Hazır da yok ki elimizde. Tütün satımında kısmetse. Sümbül kadın beline asılı makasını kaptı. Kızcağızın beğendi, gözü kalmasın, mahzun olmasın. Alın alacağınızı, parasını da kısmet ne zamansa o zaman ödersiniz. Ana kız tekrar bakıştılar. A kızım, alsak da şimdi kim dikecek? Kumaşı diktirmek için Urla'ya inmek gerekirdi. Bunu hatırlayınca Zeliş'in elleri basmanın üstünden kayıverdi. Sümbül kadının makası tutan elini önledi. Çardaktan ayrılamaz Urla'ya inemezdi. Cemal'e mektuplarında öyle söz vermişti. Sümbül kadın ne dediyse para etmedi. Basmasını kesip bırakmadı, bohçasını topladı. Durun bari, size gelmişken bir fal açayım, boş gitmeyeyim. Bugüne değil de geleceğe ait düşlerle yaşanılan çağda bir kumaşı beğenip de alamamanın hüznü ne kadar sürer? Zeliş de, Rebiş de fala elbette ki gördükleri kumaşlardan daha çok ilgi duyacaklardı. Sümbül kadının tekrar bütün canlılıklarıyla etrafını sardılar. Sümbül kadın eteğinin altındaki bir torbadan bir avuç kuru bakla, bir gümüş kırklık, bir mavi boncuk, bir de kömür parçası çıkardı, baklaları saydı. Tamam, 12 tane. Bu mavi boncuk Murat, bu kömür parçası sıkıntı, bu gümüş kırklık da para. Kısmette bu falı kimin için açayım? Analarına baktı. Senden başlayayım mı? Kadın olduğu yerde sallandı. Benim bakılacak falım mı kaldı? Artık benimkisi oldu bitti. Zeliş için bak bakacaksan. Boş yere benimle vakit kaybetme. Sümbül kadın Zeliş'e döndü. Öyleyse kısmetse Zeliş için olsun. Baklaları kırık döküğünü iki avucuyla toparladı. Tut bakayım kızcağızım niyetini. Zeliş ile Rebiş bakıştılar. Tuttum. Sümbül kadın gözlerini kapadı. Bu falın onu yalansa beşi sahi olsun. Bu el benim elim değil. Fatma ananızın eli. Kısmetin neyse falında görünsün. Avucunda ne var ne yok önüne boşalttı, birden coştu. Bak azıcık, bak bir kere, bak bak, bak ne güzel açıldı. Sümbül kadının parmağının ucu bakladan baklaya dolaşıyor, etrafındakiler parmağın işaretlediği baklaları görebilmek için eğildikçe eğiliyorlardı. Nasıl da güzel açıldı, sen büyüksün ya Rabbim, nasıl da herkesin kısmetini verirsin. Bu eve muratlı bir haber gelir, büyük büyük büyük bir kısmet. Sümbül kadın ellerini baklaların üstünden çekmiş, kollarını yana açıyor, açtıkça açıyor, kısmetin büyüklüğünü belirtmeye çalışıyordu. Etrafındakiler de doğrulmuş, kısmetin daha ne kadar büyüyeceğini merakla izliyorlardı. Çok çok büyük, para para para, devlet kapısı gibi. Kadın kırık döküğünü avucunda çalkaladı, tekrar önüne attı, daha da coştu. Bak kızım, sende buranda bir şey yoksa, elini Zeliş'in kalbi üstüne bastırdı, gene bana söyle, sıkıntı hep uzak düşer, sen hep o gönlündeki ile yan yana ağız ağıza düşersin. Murat'la para da sizin yanınıza düşer. İki kişi yüz yüze gelmiş hep senin iyiliğini konuşurlar. Rebiş'le Zeliş bakıştılar. Rebiş dayanamadı. Uzun boylu mu? Sümbül kadın ne kastettiğini anlamak için Rebiş'e kısa bir bakış attı. Sonra önündekileri tekrar topladı. Bu üçüncü, bu son. Bunu da atayım da uzun mu kısa mı söylerim. Avucundakileri tekrar çalkaladı. Tekrar önüne attı. Bir daha coştu. Bak kızım bak, iyice bak. Bunun itirazı şüphesi yok. Bir delikanlı kenardan kenardan evinize giriyor. Düşman öbür kenardan çıkıp gidiyor. Rebiş gene laf karıştırdı. Hangisi? İşte bu delikanlı, bu da düşman. Kadın biri bir kenarda, öbürü öbür kenarda iki baklayı gösteriyordu. Tabii niye girenin delikanlı, çıkanın düşman olduğunu sormayı kimse gerekli görmüyordu. Senin başına bir devlet kuşu konmuş. Çok çok iyi, çok hayırlı bir kısmet bu. Yüzde kızda bir kıza böyle kısmet çıkar. Uzun boylu mu, esmer mi?